Ayrım 13.
Bayan Lorelei Hux şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Nasıl? Paytak şimdi de dükkan sahibi mi oluyordu? Yüreği burkularak bir şeyler geveledi. Pek sevinmiş gibi görünmek zorunda kaldı. Aa, elbette ya, dükkan pek kullanışlıydı. Gervais orayı tutmakta haklıydı. Bununla birlikte Bayan Lorelei Hux biraz kendine gelince, kocasıyla birlikte avlunun neminden, zemin kattaki odaların iç karartıcı loşluğundan söz ettiler. Romatizmaya yakalanmak için birebirdi orası. Ne var ki dükkanı tutmaya kesinlikle karar verdiyse, karşı çıkmalarının artık hiçbir yararı olmazdı. O akşam Gervais eğer dükkanı tutmasını engellemiş olsalardı, hasta olacağını gülerek açıktan açığa itiraf etti. Bununla birlikte son sözü söyleyip tuttum demeden önce kapyoyu götürüp orasını göstermek ve kiradan bir parça indirim yaptırmak istiyordu. Kocası da o halde istersen yarın gideriz dedi. Saat 6 sularında Nation sokağındaki çalıştığım yere gelirsin, eve dönerken Gutedor sokağına uğrarız. Capio o sıralarda 3 katlı yeni bir evin damını bitirmeye çalışıyordu. İşte tam o günde son çinko levhalarını yerleştirecekti. Dam adeta yamyası olduğundan iki sehpa üzerine oturtulmuş geniş bir pencere kepenginden oluşan tezgahını oraya yerleştirmişti. Pırıl pırıl bir Mayıs güneşi bacaları yaldızlara bulayarak batıyordu ve çatının ta tepesinde berrak gökyüzünün altında çinko levhalarını sakin sakin kesiyordu. Bu haliyle dükkanında pantolon biçen bir terziye benziyordu. Bitişik evin duvarının dibinde 17 yaşında cılız sarışın bir çocuk olan çırağı, her üfleyişte dört bir yana kıvılcımlar saçan koca bir körüğü işleterek oracıkta ateşi canlandırıyordu. Capio, "Hey Zidore, havyaları ateşe koy!" diye bağırdı. Çırak, havyaları gün ışığında soluk pembe bir renk alan korların ortasına daldırdı. Sonra gene ateşi körüklemeye koyuldu. Capio, son çinko levhasını elinde tutuyordu. Artık bunu yağmur oluğunun yanına, damın kenarına koymak kalmıştı. Orada dam birdenbire dik bir eğimle iniyor ve ucunda sokağın açık kuyu gibi boşluğu başlıyordu. Çinko işçisi tıpkı evindeymiş gibi tabanı iple örülmüş aba terlikli ayaklarını sürüyerek bir yandan da ısık çalarak ilerledi. Damın kenarına gelince kendini aşağıya doğru sarkıttı. Dizinin birini bir bacanın duvarına dayayıp kaldırımla dam arasında asılı kaldı. Bacaklarından biri aşağı sarkıyordu. O Zidore olacak beceriksiz çırağına seslenmek için geriye doğru kaykıldığı zaman altındaki kaldırıma yuvarlanmamak için duvarın kenarına tutunuyordu. ''Hay tembel kerata hay, versene şu havyaları, alık alık havaya ne bakıp duruyorsun miskin? Armut piş ağzıma düş diye mi bekliyorsun orada?'' Ama Zidore hiç oralı değildi, kılını bile kıpırdatmıyordu. O daha çok komşu damlarla Paris'in öbür ucunda Grenel dolaylarında yükselen kalın bir dumanla ilgileniyordu. Bu bir yangın olabilirdi pekala, bununla birlikte geldi yüzü koyun yere kapandı. Başıboş sokak boşluğunun üzerinde havyaları Capio'ya uzattı. Beriki de çinko levhayı lehimlemeye başladı. Genç adam çömeliyor, uzanıyor, bir bacağının üstünde yarım oturarak bir ayağının ucuna basıp bir tek parmağıyla tutunarak her zaman ne yapıp edip dengesini buluyordu. Yaman bir dengeye, korkunç bir cesarete sahipti. Alışık olduğu tehlikeye meydan okuyordu. İşinin ustasıydı Allah için. O sokaktan değil, sokak ondan korkuyordu. Piposunu hiç ağzından çıkarmadığı için ara sıra dönüyor, umursamaz bir tavırla sokağa tükürüyordu. Birdenbire, ''Vay bakın hele, bayan boş!'' diye bağırdı. Ardından da, ''Hey bayan boş!'' diye seslendi. Kapıcı kadının sokakta karşıdan karşıya geçtiğini görmüştü. Kadın başını kaldırdı, onu tanıdı ve böylece damdan sokağa bir sohbet başladı. Bayan boş başı havada ellerini önlüğünün altına sokmuştu. Beriki şimdi ayağa kalkmış, sol kolunu borunun çevresine dolamış, aşağı eğilerek ''Karımı gördünüz mü?'' diye sordu. Kapıcı kadın ''Hayır elbette ki görmedim'' diye yanıt verdi. ''Bu taraflarda mıydı?'' ''Beni almaya gelecekti de. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?'' ''Evet evet teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi en hastası benim işte.'' Küçük bir kuzu bu da almak için Klinancourt'a gidiyorum. Moulin Rouge'un oradaki bir kasap eti 16 metrelikten aşağı vermiyor. O sırada yoldan bir araba geçtiği için seslerini yükseltiyorlardı. Geniş, ıssız, Nasyon sokağında avaz avaz haykırarak söyledikleri sözleri sadece yaşlı bir kadın işitip pencereye koşmuştu. O yaşlı kadın da orada pencerenin pervazına dirseklerini dayamış duruyor, sanki her dakika düşmesini umut ediyormuş gibi büyük bir heyecanla karşı damdaki adamı seyrederek kendince eğleniyordu. En sonunda Bayan Boş, "Eh hadi, iyi akşamlar," diye haykırdı. "Sizi daha fazla oyalamak istemem." Kapyo arkasına döndü. Zidore'nin uzattığı havyayı aldı. Ama kapıcı kadın tam uzaklaşırken öteki kaldırımda Nana'nın elinden tutmuş gelen Gervais'i gördü. Yaşlı kadın başını kaldırmış, çinko işçisine haber vermeye hazırlanıyordu ki Beriki sert bir hareketle ağzını kapadı ve yukarıdan işitmemek için alçak sesle korkusunu anlattı. Birdenbire görünüp kocasını şaşırtarak sokağa düşmesine neden olmaktan korkuyordu. 4 yıldan beri onu işinin başında görmeye sadece bir kez gitmişti. Bugün de ikinci oluyordu. Onu orada görmeye içi dayanmıyordu. Kocasının yerle gök arasında öyle asılı, serçelerin bile gezinmekten korktuğu yerlerde dolaştığını görünce yüreği ağzına geliyordu. Ne yaparsınız, elinde değildi bu. Bayan Boş, anlıyorum, elbette, hiç de hoş bir şey değil diye fısıldıyordu. Benimki terzi olduğu için böyle korkularım yok. Gervais, bilseniz ilk zamanlar sabahtan akşama kadar ne korkular geçiriyordum. Onu hep kafası patlamış halde bir sedye üzerine yatırılmış görüyordum. Şimdi artık pek o kadar düşünmüyorum. Sonra insan her şeye alışıyor. Ekmek parası kazanmak için bu zorluğa göğüs germek gerekiyor. Aslında bu ekmek pek pahalıya mal oluyor. Çünkü insan her an eceli gelmeden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Ve Gervais, Nana'nın ansızın bağırı vermesinden korkarak, küçük kızı eteğine saklayarak sustu. Elinde olmadan sapsarı kesilen yüzüyle bakıyordu. Tam o sırada Kapyo da çinko levhanın en uç tarafını yağmur oluğunun yanına lehimlemeye çalışıyordu. Olabildiğince sarkıyor, uca bir türlü yetişemiyordu. O zaman işçilere özgü o rahatlık ve hantallık dolu yavaş hareketlerle ilerledi. Bir an sokağın üstünde artık hiçbir şeye tutunmadan, kayıtsız kendini işine vermiş asılıp durdu. Aşağıdan özenle dikkatli bir elle gezdirilen havyanın altından lehimin ufacık beyaz alevinin titretildiği görülüyordu. Gervais hiç ses çıkarmadan boğazı heyecandan tıkanmış, birbirine kenetlenmiş, bilinçsiz bir yalvarma hareketiyle ellerini yukarı kaldırıyordu. Sonunda rahat bir soluk aldı. Kapyo hiç telaş etmeden sokağa son bir kez daha tükürerek yeniden dama çıkmıştı. Gervais'i görünce neşeli bir sesle haykırdı. "Ne o, beni mi gözetliyorsunuz? İşi aptallığa vurdu, öyle değil mi Bayan Boş?" Seslenmek istemedi. "Bekle beni, 10 dakikalık işim kaldı." Kala kala bir bacağıya şapka geçirme işi kalmıştı. O da çocuk oyuncağı gibi bir işti. Gervais ile Bayan Boş yolun kenarında çene çalmaya başladılar. Bir yandan genç kadın, kızı Nana'nın kaldırım kenarından akmakta olan pis sulara girmesini önlemeye çalışıyordu. İki kadın arada bir sabırsızlanmadıklarını anlatmak istermişçesine gülümseyerek başlarını sallayarak dama bakıyorlardı. Karşıdaki yaşlı kadın penceresinden ayrılmamıştı. Hep damdaki adamı izleyerek bekliyordu. Bayan Boş, bu cadaloz koca karı neyi gözetliyor kuzum dedi. Ne de kötü bir suratı var. Yukarıda çinko işçisinin gür sesiyle neşeli bir şarkı söylediği işitiliyordu. Şimdi tezgahın üzerine eğilmiş, usta bir sanatçı gibi çinkosunu kesiyordu. Pergelini bir çevirişte bir çizgi çekmiş, yay gibi bir makasla çinkodan geniş bir yelpaze çıkarıyordu. Sonra bu yelpazeyi tokmakla sivri bir mantar şeklinde eğiyordu. Bir yanda Zidore yeniden ateşi körüklemeye başlamıştı. Güneş evin arkasında büyük, pembe bir aydınlık içinde batmaya hazırlanıyordu. Ve gök kubbenin altında günün bu durgun saatinde iki işçinin aşırı derecede büyüyen karartıları, tezgahın koyu renkli çizgisi ve körüğün acayip profili ile göğün duru zemininde şekilleniyordu. Bacanın şapkası kesilip bitince Kapyo gene seslendi. "Zidore, havyaları getir." Zidore ortalarda yoktu. "Oğlanı koydunsa bul." Kapyo bir küfür savurarak bakınıp onu aradı. Açık kalan tavan arası penceresinden seslendi. Oğlanı en sonunda iki ev aşırı komşu damlardan birinde gördü. Haylaz çocuk seyrek sarı saçları rüzgarda uçuşarak, uçsuz bucaksız Paris'in karşısında gözlerini kırpıştıra kırpıştıra geziniyor, çevreyi kolaçan ediyordu. Capio öfkeyle bağırdı. "Hey buraya bak serseri, kendini kırda mı sandın? Yoksa sen de Beranger gibi şiir mi yazacaksın? Şu havyaları ver bakayım." "Olur şey değil doğrusu. Nerede görülmüş böyle damlarda gezintiye çıkmak? Hadi ne duruyorsun? Var git sevgilini getir de aşk şarkıları söyle bari. Hadi sallanma. Sallanma da ver şu havyaları hınzır tembel." Lehimi yaptı. Gervay ise "işte bu da bitti. İniyorum artık." diye seslendi. Üzerine şapkayı oturtacağı boru damın ortasında bulunuyordu. İç rahat eden Gervais onun hareketlerini gözleriyle izleyerek hala gülümsüyordu. Babasını görüverince ansızın neşelenen Nana minicik ellerini çırpıyordu. Yukarıyı daha iyi görebilmek için kaldırıma oturmuştu. Bir yandan da avazı çıktığı kadar "baba, baba, baba" diye bağırıyordu. "Baba, baksana." Çinko işçisi eğilmek istedi ama ayağa kaydı. İşte o zaman aptalca birdenbire ayakları dolanan bir kedi gibi yuvarlandı. Hiçbir yere tutunamadan damın hafif eğimi üzerinde aşağı kaydı. Boğuk bir sesle "tüh Allah kahretsin" dedi ve düştü. Vücudu hafif bir kavis çizdi, iki takla attı. Yüksekten atılmış bir çamaşır bohçası gibi boğuk bir gürültüyle sokağın ortasına yığıldı. Gervais sersemlemişti. Gırtlağını paralayan müthiş bir feryat koparmış, kolları havada kala kalmıştı. Yoldan geçenler koşuştular. Hemen bir kalabalık birikti etrafta. Bayan Boş ne yapacağını şaşırmıştı. Dizlerinin bağı çözülmüş, Nana'nın başını sallayıp görmesini engellemek amacıyla onu kucağına almıştı. Bu arada karşı evdeki yaşlı kadın istediği olmuş gibi sakin sakin penceresini kapatıyordu. En sonunda dört kişi Capio'yu Pasinier sokağının köşesindeki eczaneye götürdüler. Lariboisière hastanesinden bir sedye getirilinceye kadar orada dükkanın ortasında bir battaniyenin üzerine yatırılmış halde bir saate yakın kaldı. Genç adam henüz soluk alıyordu ama eczacı üzüntülü ve çaresiz bir biçimde hafif hafif başını sallıyordu. Şimdi Gervais yere diz çökmüş, yüzü gözyaşlarıyla sırılsıklam, gözleri hiçbir şey görmeden, sersem sersem hiç durmadan hıçkırıklara boğuluyordu. Bilinçsiz bir devinimle ellerini uzatıyor, usul usul yavaşça kocasının vücudunu yokluyordu. Sonra ellerini çekiyor, ona dokunmasını yasaklayan eczacının yüzüne bakıyordu. Ne var ki birkaç saniye sonra vücudun sıcaklığını koruyup korumadığını araştırmaktan kendini alamadığı için kocasına iyilik yaptığını sanarak yeniden ellerini uzatıyordu. Sonunda sedye geldi ve hastaneye gitmekten söz edildi. Bunu işitir işitmez Gervais ok gibi ayağa fırladı. Öfkeyle "hayır hayır hastaneye değil Gute d'Ornuve sokağında oturuyoruz biz" diye bağırdı. Kocasını evine götürürse, bakımı kendisine çok pahalıya mal olacağını ne kadar söyledilerse de bir türlü dinletemediler. Gervais aynı direnmeyle durmadan Gutedor sokağında oturuyoruz diye yineliyordu. "Kapıyı ben gösteririm. Size ne canım? Benim param var. Benim kocam değil mi ya? O bana ait. Onu istiyorum." Bunun üzerine Capio'yu evine götürmek zorunda kaldılar. Sedye eczanenin önünde birbirini çiğneyen kalabalığın arasından geçerken mahallenin kadınları coşkulu bir biçimde Gervais'ten söz ediyorlardı. Hınzır karı topallıyordu ama gözü pek kadındı doğrusu ya. Kocasını kesinlikle kurtaracaktı. Hastanede ağır hastaları doktorlar hemen öldürüveriyorlardı. İyileştirmek için fazla uğraşmazlar. Tezelden öbür dünyaya gönderiverirlerdi. Bayan Boş Nana'yı kendi evine götürdükten sonra dönüp gelmiş, hala etkisinden kurtulamayıp heyecandan tir tir titreyerek kazayı bitmez tükenmez ayrıntılarla anlatıp duruyordu her önüne gelene. "Ben bir kuzu budalmaya gidiyordum, oradaydım. Düştüğünü gözlerimle gördüm" diye üsteliyordu. Küçüğün yüzünden oldu. Adamcağız ona bakmak istedi ve paldır küldür yuvarlandı. "Aman yarabbi, Tanrı bir daha böyle bir şey göstermesin. Dayanılır gibi değil. E ne yaparsınız? Gene de gidip şu eti almalı." Bir hafta boyunca Capio'nun durumu çok ağırdı. Ailesi, komşular, herkes neredeyse onun her an öleceğini düşünüyordu. Her vizitesine 100 metelik alan pahalı doktor iç kanamalardan korkuyordu. Bu söz herkesi çok korkutuyordu. Mahallede çinko işçisinin düşmeden önce sarsıntıdan yüreğinin yerinden koptuğunu söylüyorlardı. Genç kadın bu gibi sözleri işittikçe omuz silkiyordu. Uykusuz geçirdiği geceler nedeniyle sapsarı kesilen yüzüyle ağır başlı ve azimliydi. Erkeğinin sağ bacağı kırılmıştı. Bunu herkes biliyordu. Bu da iyileşecekti. Yüreği yerinden koptuğuna falan gelince bu önemli değildi. Kendisi o yüreği yeniden yerine takabilirdi. Kalplerin nasıl yerine takıldığını iyi biliyordu. Bunun için yaralının üstüne titremek, onu tertemiz tutmak, ona derin bir sevgi göstermek gerekti. Kapyonun ateşi yükselip de nöbet geçirdiği zamanlar sadece onun yanına oturuyor ve sırf elleriyle ona dokunmakla iyi edeceğinden emin, gururlu bir inanç besliyordu. Tam bir hafta genç kadını az konuşarak kocasını kurtarma inadına bürünmüş, çocuklarını, sokağı, bütün kenti unutmuş, hep dimdik ayakta gördüler. 9. gün nihayet doktor hastanın kurtulduğunu söylediği akşam dizlerinin bağı çözüldü. Adeta beli kıvrılıvermiş gibi gözyaşları içinde bir iskemleye yığılıverdi Gervais. O gece başını karyolanın ayak ucuna yaslayıp 2 saat uyumaya güç bela razı olmuştu. Kapyon'un geçirdiği kaza bütün aileyi alt üst etmişti. Kapyo ana geceleri Gervais'in yanında kalıyordu. Ama saat 9 der demez iskemlenin önünde uyuyakalıyordu. Bayan Lerat her akşam işten dönerken haber almak amacıyla uzun bir sapa yoldan yürüyerek geliyordu. Lori Leux'lar başlangıçta günde 2-3 kez uğramışlar, hastayı bekleme önerisinde bulunmuşlardı. Hatta Gervais için bir koltuk bile getirmişlerdi. Sonra hastaya bakma konusunda kavgalar patlak vermede gecikmedi. Bayan Lori Leux yaşamı boyunca birçok kimsenin hayatını kurtardığı için nasıl davranması gerektiğini bildiğini ileri sürüyordu. Aynı zamanda da genç kadını kendini itip kakalamakla, kardeşinin yatağının başından uzaklaştırmakla suçluyordu. Paytak elbette ki Kapyo'yu iyileştirmek zorundaydı. Eğer Nasyon sokağına gidip de kocasını rahatsız etmemiş olsaydı, Kapyo düşmeyecekti. Yalnız bu tedavi dönemini sürdürecek olursa onun tez vakitte defterini düreceği kesindi. Gervais, Kapyo'nun tehlikeyi atlattığını görünce yatağının başucunda o derece kıskanç bir sertlikle yaptığı bekçiliğe son verdi. Şimdi artık erkeğini hiç kimse öldürüp de elinden alamazdı. Böylece kuşkulanmadan herkesin yaklaşmasına izin veriyordu. Bütün aile odaya doluşuyordu. İyileşme dönemi çok uzun sürecekti. Doktor 4 aydan söz etmişti. O zaman Çinkocu'nun uzun uzun uyuduğu saatlerde Lori Leux'lar Gervais'e dediler. Kocasını evde tutmakla sanki iyi marifet yapmıştı. Hastanede olsa çok daha çabuk iyileşip ayağa kalkardı. Lori Leux, Lariboisière hastanesine gitmekte bir an bile duraksamayacağını Gervais'e kanıtlamak amacıyla hastalanmayı, herhangi bir illete yakalanmayı pek isterdi. Bayan Lori Leux o hastaneden daha yeni çıkan bir kadın tanıyordu. Orada sabah akşam tavuk yemişti. Karı koca 4 aylık bakımın kapyolara kaça mal olacağını belki de 20 kez hesaplıyorlardı. Her şeyden önce yok olup giden gündelikler, sonra doktor, ilaç, daha sonra da iyi cinsinden şarap, kanlı biftekler. Eğer kapyolar salt biriktirdikleri 3-4 meteliği yiyip bitirmekle kalsalar kendilerini gene de mutlu saymaları gerekirdi. Ama kesinlikle borçlanacaklardı. Bundan hiç kuşkuları yoktu. Aman canım, kendi bilecekleri işte bu. Tasası onlara mı kalmıştı? Hele aileye kesinlikle güvenmesinlerdi. Hiçbiri evinde hastaya bakacak kadar varlıklı değildi. Bütün suç paytağın kendisindeydi değil mi ya? Oh olsun. Herkes gibi o da kocasını hastaneye yatırabilirdi. Kendini beğenmişliğinin cezasını çeksin şimdi bakalım. Bir akşam Bayan Lori Leux damdan düşercesine apansız şu soruyu yöneltme acımasızlığında bulundu. Ne oldu sizin dükkan işi, ne zaman tutuyorsunuz? Lori Leux de bıyık altından gülerek, evet ya, kapıcı hala sizi bekliyor diye ekledi. Gervais boğulur gibi oldu. Dükkanı tamamıyla unutmuştu. Ama dükkan işinin artık kapandığını düşündükçe bu insanların kötü kötü sevindiklerini görüyordu. Gerçekten de o akşamdan sonra onun suya düşen bu düşü ile alay etmek için fırsat kolladılar hep. Gerçekleşmesi olanaksız bir umuttan söz edilirken sorunu Gervais'in cadde üstünde güzel bir mağazada patron olacağı güne getiriyorlardı. Sonra da arkasından genç kadını bol bol çekiştiriyorlardı. Gervais bu kadar kötü düşünceli olmak istemiyordu ama gerçekten de Lori Leux'lar şimdi onu Gutedor sokağında çamaşırhane açmaktan alıkoyan, Kapyon'un uğradığı bu kazadan dolayı pek memnun görünüyorlardı. İşte o zaman Gervais kendisi de onlarla alay etmek ve kocasının bakımı için parayı nasıl gönül hoşluğuyla seve seve feda ettiğini göstermek istedi. Bankanın cüzdanını onların gözünün önünde ne zaman saatin fanusu altından çıkarıp eline alsa neşeyle "Sokağa çıkıyorum, dükkanımı kiralamaya gidiyorum," diyordu. Paranın hepsini birden çekmek istememişti. Konsolun gözünde o kadar fazla para bulundurmamak için her seferinde 100'er frank çekiyordu. Sonra belirsiz bir biçimde bir mucize paranın hepsini çekmemelerini sağlayacak ani bir iyileşme umuduna kapılıyordu. Bankaya her gidişte, eve döndüğünde orada kalan paralarını bir kağıt parçasının üstünde hesaplıyordu. Bunu sırf adet yerini bulsun diye yapıyordu. Biriken parada ne kadar büyük gedik açılırsa açılsın, Gervais bütçelerindeki bu bozgunun hesabını o akıllı uslu kadın kadıncık haliyle ve dingin gülümseyişiyle gene de tutuyordu. Bu parayı bu kadar iyi bir şekilde kullanmak, felakete uğradıkları bir anda onu elinin altında bulmak da bir avuntu kaynağıydı. Ve hiçbir üzüntü, pişmanlık duymadan özenli bir tavırla cüzdanı yeniden fanusun altına saatin arkasındaki yerine koyuyordu. Gujetler Kapyon'un hastalığı sırasında Gervais'e çok yakınlık gösterdiler. Bayan Gujet her an onun emrine amadeydi. Kadıncağız ne zaman sokağa çıkacak olsa şekere, tereyağına, tuza gereksinim olup olmadığını mutlaka sorardı. Bir et yemeği pişirdiği akşamlar et suyunu ilk olarak Gervais'e ikram ederdi. Hatta genç kadının işinin başından açtığını görürse hemen koşup mutfağını derleyip toplar, bulaşığına yardım ederdi. Gujet her sabah genç kadının kovalarını alıyor, Pasinyer sokağındaki çeşmeden doldurup getiriyordu. Böylece 2 meteliklik bir tasarruf sağlanmış oluyordu. Ardından da akşam yemekten sonra kocasının aile bireyleri odaya doluşmadığı zamanlar Gujetler gelip kapyolarda oturuyorlardı. Saat 10'a kadar tam 2 saat demirci hastanın çevresinde Gervais'in fırfır dönüşünü seyrederek piposunu içiyordu. Gujet bütün akşam boyunca 10 sözcük bile konuşmazdı. Kocaman sarışın yüzünü o dev omuzlarının arasına gömerek genç kadının bir fincana ıhlamur koyup kaşığı şıkırdatmadan şekeri karıştırışını gördükçe pek duygulanırdı. Gervais kapyonun üstünü örtüp tatlı bir sesle ona yüreklendirici sözler söylerken Gujet allak bullak oluyordu. Ömründe bu kadar yiğit, bu kadar özverili bir kadın görmemişti. Hatta topallamak bile ona yakışıyordu. Çünkü bütün gün kocasının yanında çabalayıp didinmesi de ona ayrı bir saygınlık ve onur kazandırıyordu. Doğrusu ya söyleyecek söz yoktu. 15 dakika olsun karnını doyurmak için bile oturmuyordu. Durup dinlenmeden eczaneye koşuyor, pis işlerle uğraşıyor, her şeyin yapıldığı bu tek odada düzeni korumak için ölesiye didiniyordu. Gene de ağzından bir tek yakınma sözü çıkmıyordu. Yorgunluktan bitkin bir halde, gözleri açık, ayakta uyuduğu akşamlar bile hep güler yüzü halini koruyordu. Genç demirci bu özveri havası ve eşyaların üzerinde sürünen ilaçların ortasında Gervais'in kocasını nasıl sevdiğini, bütün kalbiyle nasıl baktığını gördükçe içinde ona karşı derin bir sevgi uyanıyordu. Genç demirci bir gün artık iyileşmeye yüz tutan hastaya "Eh gördün mü bak, dostum paçayı kurtardın artık sen," dedi. "Zaten benim fazla kaygılandığım falan yoktu. Karına dua et, o olmasaydı çoktan hapı yutmuştun." Gujet evlenecekti. Daha doğrusu annesi ona aklı başında çok iyi bir kız bulmuştu. Onunla evlenmesini pek istiyordu. O da kendisi gibi dantelciydi. Annesini üzmemek için evet diyordu. Hatta düğünün de Eylül ayının ilk günlerinde yapılmasını kararlaştırmışlardı. Ev açmak için gerekli olan para çoktandır bankada bekliyordu. Ne var ki Gervais evlenmekten söz ettikçe Gujet başını sallıyor, ağır aksak bir sesle "İyi de bütün kadınlar sizin gibi değil ki Bayan Kapyo," diye fısıldıyordu. "Bütün kadınlar sizin gibi olsa insan bir değil 10 kadınla da evlenirdi."